Ayrım 4.
Bölücü terör ise etnik terörün bir türüdür. Ermeni terörü gibi. Bölücü olmayan etnik terör de vardır. Eylem alanlarına göre de terörü, kır terörü ve kent terörü olarak ikiye ayırabiliriz. Birinci türden terör, daha çok geri kalmış ülke ve yörelerde rastlanan bir terör türüdür. Özellikle sarp dağlar ve ormanlarla kaplı yöreler, kır terörüne elverişli bir ortam oluştururlar. Kent terörü ise daha çok gelişmiş ülkelere ve gelişmiş yörelere özgü bir terör türüdür. Aslında terör kendisini sadece kır ya da kent ile sınırlamaz. Ama ülkenin ve toplumun koşulları bu iki terör türünden birisine daha uygun bir alan yaratabilir. Kentler sadece çok küçük hücrelerin terörist eylemlerine uygundur. Oysa uygun koşullarda kırsal kesimde büyük çeteler ve kamp yerleri varlıklarını sürdürebilirler. Hangi türden olursa olsun, terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi öncelikle iç ve dış desteklere bağlıdır. İçte belirli bir toplumsal destek ön koşuldur. O devletin zayıflamasını isteyen dış güçlerin desteği ise olayın boyutlarının belirlenmesinde rol oynar. Eğer dış destek komşu devletlerden geliyorsa ayrı bir önem taşır. Çünkü böyle bir destek terör örgütüne sığınma kolaylığı ve dolayısıyla daha geniş hareket serbestliği sağlar. Terörizmde ideolojinin ve kültürel etkenlerin rolü nedir? Terörizm üzerinde uzmanlaşmış birçok araştırmacı, sağ ve sol terörizm arasında temelde bir fark olmadığı kanısında. Hangi ideolojik kesimden olurlarsa olsunlar, teröristlerin inançları arasında karmaşıklık, soyutluk ve esneklik açısından benzerlikler bulunduğuna inanıyorlar. Örneğin ister sağcı ister solcu teröristin gözünde düşman benzer bir görünümdedir. Kişiliği ortadan kaldırılmış bir varlıktır. Düşman teröristin gözünde çoğunlukla insan bile değildir. Bu nedenle de öldürürken fazla düşünmez. Ama yaptıklarını haklı gösteren bir iç bilinç gereksinmesi vardır. Solcu teröristler açısından haklılaşma sorunu devletin zayıf ve savunmasız topluluklara yaptığına inandığı haksızlıklara bağlanır. Onlar açısından terörist eylem bu haksızlıkların intikamını aldığı için yasaldır. Ama eylemlerin istenilen sonuçları sağlamadığını ve çoğunlukla o savunulan kesimlerin bile desteğini değil tepkisini çektiğini görmek teröristleri bir süreç içinde somut gerçeklerden uzaklaştırır. Örneğin Kızıltugaylar başlangıçta Milano'daki kitle taşımacılığı benzeri toplumsal sorunlarla ilgileniyorlardı. Giderek emekçilere yapılan haksızlıkların intikamı için şiddete yöneldiler. Kendilerini haklı göstermek için soyut ideolojik gerçekler kullanıyorlardı. Oysa yukarıda sözünü ettiğimiz süreç zamanla onları somut hedeflerden uzaklaştırıp kör teröre iterken hareketin yasallığını kanıtlamak için başvurulan ideolojik gerekçelerde entelektüel içerikten yoksun, kaba ve aptalca hale geldi. Artık kurbanlar belirli bir kötülük ile ilgili değildi. Amaçlar daha az gerçekçi, daha çok duygusal oldu. Sadece teröristler ise eylemlerini halkla bağlantı kurarak haklı göstermek gibi bir çabayı fazla göstermezler. Onlar yasallaşmayı ya tarihte ya da doğaüstü güçlerde, dinsel inançlar dahil ararlar. Martha Krenzwer hangi ideolojiden olursa olsun terörist için dünyanın ikiye ayrıldığını söylüyor. İyi ve kötü. İyiyi terörist örgüt temsil eder. Kötü ise devlet ve onu destekleyen toplumsal sınıflardır. Kötü çok daha güçlüdür. Teröristler kendilerini üstün bilinç ve duygu sahibi seçkinler olarak görürler. Öyle ki bu seçkin kitle yalnızca gerekli ve yasal şiddete başvurmakta ve son zafer kendilerine tarihin güçlerince garanti edilmektedir. Ahlaki hedefler sol için halkın özgürlüğü, sağ içinse düzenin, geleneksel ve yaşamsal değerlerin onarılması yerine konmasıdır. Her iki kanadın ortak ahlaki görevleri çürümüş bir devlet ve toplumu tasfiye etmektir. Tanım gereği kurbanlar sistemin ajanlarıdır. Teröristi yönlendiren asıl etkenin ideoloji olmadığını gösteren çok sayıda araştırma var. Teröristler önce belirli inançlar geliştirirler ve ardından uzlaştırabilir kurumların parçalarının seçimi yoluyla bu inançları haklı göstermenin yollarını ararlar. En çekici düşünceler bireysel şiddeti haklı gösteren yeniden doğuşçu anlatım yapılarını kapsayanlardır. İdeoloji bu inançları örgüt dışındakilere anlatmak için kullanılır. Çağdaş teröristlerin en ideolojik olanları sayılan Alman teröristleri bile derlemeciydiler. Sol ideolojilerin kendilerine uyan yanlarını birleştiriyor, en gerçekçi ögeleri dışarıda bırakıyorlardı. İdeolojinin teröriste hizmeti, kendilerine uymazlığı giderek artan bir gerçekten onu uzak tutmak oluyordu. Onun için tarih bir aldatmaca idi. Var olan gerçek düzeltilemeyecek kadar kötü olduğu için yok edilmeliydi. Uzlaşma ise ihanetti. Bazı dinlerin içeriğinin terörizmi kolaylaştırdığı savları da çok geçerli değil. Örneğin Müslümanlığın ve Yahudiliğin yeniden doğuşçu bir öte dünya inancına dayanması nedeniyle ölümü göze almayı kolaylaştırmasına dikkati çekenler var. Ama bu konudaki araştırmalarda bu iki dinden teröristlerin asıl inançtan sapma ve çarpıtmayı temsil ettiklerini ortaya koyuyor. İrlanda terörizmi ve Katoliklik bugün eş anlamlı sayılıyor. Oysa İngiliz yönetimine karşı baş kaldıran ilk önderlerdi Protestan'dı. Petrol zengini Arap ülkeleri İsrail'e karşı siyasal ve askeri bir başarı kazanamadılar. Ama batılılaşma ve laikleşme görüntüsü ile ahlaki çürüme üst üste geldi. İran'da Meyni devrimi ile çözümün saf inanca dönüşte olduğu izlenimi doğdu. Kültürel ögelerin en çok rol oynadığı terör türü ise etnik terördür. Bu kitabın yazıldığı tarihte dünyada 102 etnik çatışma olması sorunun yaygınlığını ve önemini gösteriyor. Yunanca kökenli etni sözcüğü Türkçe'de budun yani kavim anlamına gelir. Dil, köre ve kültürel nitelikleri aynı olan boy ve soy bakımından birbirine bağlı topluluk demektir. Etnik terörle ilgili ve onun için anlamlı konular uzak geçmişte ya da vaat edilen gelecekte bulunabilir. Geçmiş, teröristi içinde yaşadığı gerçeğe bağlayan önemli bir güç işlevi görür. Örneğin Ermeni terörünü anlayabilmek için o geçmişin ürünü olan kültürel değerlerin bilinmesi gerekir. Ermeniler geçmişte yaşandığına inandıkları bir ortak haksızlık anısını paylaşırlar. Soykırım ve Varta'nın kahramanlık efsanesine yönelik duygu ve inançları anlamadan Ermeni teröristini anlamak olanağı bulunmadığını öne süren araştırmacılar vardır. Teröristi yönlendiren bireysel etkenler nelerdir? Terörist gerçeği nasıl algılar? Bu soruların genel düzeydeki bazı yanıtlarını şiddetin psikolojisi ile ilgili alt bölümde de bulabilirsiniz. Ama teröristin kendine özgü bireysel nedenlerini ayrıca incelemekte yarar var. Bir kere terörist genellikle kendisini bir saldırgandan çok bir kurban olarak algılar. Şiddetin asıl sorumlusunun düşman olduğunu, şiddet eyleminin bireysel bir tercih değil tarihsel bir zorunluluk olduğunu düşünür. Kendi özgür iradesi dışında yüce bir otoritenin askeri olarak hareket ettiğine inanır. Yoldaşları öldürüldüğü ya da tutuklandığı zaman kendisini yaşadığı ve özgür olduğu için suçlu hissedebilir. Terörizm üzerinde araştırma yapanlar arasında gençlerin terörizme kaymasında ergenlik çağının kaçınılmaz bir parçası olan oğulların babalara karşı tepkisinin de rol oynadığını savunanlara rastlıyoruz. Kendini aşağı ve aciz gören genç, iyiyi savunmak için giriştiği savaşı kendisini yüceltmenin bir aracı olarak görebilir. Kendi acizliğine duyduğu öfke, devletin temsil ettiği otoriteye yöneltilebilir. Çrençev bu konuda şöyle diyor. Olumlu, toplumsal olarak kabul edilebilir bir kimlik edinmeye başaramamış olan bireyler, kendilerine kötü ya da en istenmeyen olarak sunulan rolleri benimserler. Esasen olumsuz bir kimliğin benimsenmesi, ailenin ve toplumun reddi demektir. Alman teröristleri arasında yapılmış bir araştırma, gençlerin terörizme kaymalarında bunalımlı dönemlerde ailenin ve toplumun yeterli destek vermemesi yüzünden gelişme güçlüğü ve acı çekilmesinin rol oynadığını ortaya koydu. Önemli bir bölümü eksik ya da dağıtılmış ailelerden geliyordu. Terörist örgüt ailenin boşluğunu dolduruyordu. Kendilerine bağımsız bir kimlik oluşturamayan bu gençler, örgüt içinde kolektif bir kimlik buluyor ve bir anlamda rahatlıyorlardı. Bazı uzmanlara göre teröristler ikiye ayrılabilir. Babalarının dünyasını yıkmak isteyenler ve ana babaları incitenlerden intikam almak isteyenler. Etnik teröristler ise daha çok kendilerini tehdit edilen kültürel kimliğin bekçileri olarak algılarlar. Terörizme karşı ne yapmalı? Terörizme karşı verilen savaşımda öncelikle göz önüne alınması gereken 3 temel noktadan söz edilebilir. 1. Tek başına silahlı savaşım hemen hiçbir zaman terörü sona erdiremeyeceği gibi terörün silahsız çözümü de yoktur. Bir uzmanın deyimiyle hiçbir ödün teröristi tatmin etmez. 2. Gerçek dünya ile teröristin dünyası arasında büyük fark vardır. Teröristin inançları ile gerçek olaylar ve olgular arasındaki çelişkiler somutlaştıkça teröristin direnci azalır. 3. Terör grubunun inançlarını değiştirmeye çalışmak yanlıştır. Ancak tek tek teröristler üzerinde etkili olunabilir. Bir bütün olarak grubun değişebilmesi çok zordur. Teröristin istemlerini kabul etmek, şantaja boyun eğmek anlamına gelir. Ve yeni terörist eylemleri özendirmekten başka bir şeye yaramaz. Ama silah ve şiddet karşısında toplumun boyun eğdiğini göstermek ne kadar yanlış ise terörü yaratan ortamın değişmesi için gerekli demokratik adımları atmaktan kaçınmak da o ölçüde hatalıdır. Resmi ya da özel kitle iletişim araçlarının terörizmle ilgili tutumu da teröre karşı savaşımda önem taşır. Haberler doğrulara dayanmalı ama şiddet eylemleri teröristlerin bir başarısı ya da toplum açısından bir panik havasında sunulmaktan kaçınılmalıdır. Terörü en çok özendirecek anlatım biçimi ise terörizmin bir savaş olarak nitelendirilmesidir. Böyle bir nitelendirme teröristin kendisine ve davasına olan saygısını artıracaktır. Teröristin direnme gücünü kıran iki temel etken vardır. Temel inançlarına yönelik kuşkular duymaya başlaması ve silahlı savaşımın başarısızlığa mahkum olduğu bilincine varması. Terörizmle ilgili haber ve yorumlar şu üç noktayı vurguladığı ölçüde bu amaca yönelik olarak etkili olurlar. 1. Terörizm masum kurbanlara zarar verir. 2. Terörizmle hedeflenen amaca varılamaz. 3. Barışçı yollar siyasal amaçlara ulaşmada daha etkili ve saygındır. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Terörizm giderek toplumdaki demokratik iletişim kanallarını tıkar ve kutuplaşmaya neden olur. Mantığın değil duyguların öne çıktığı böyle bir ortamda geniş kitleler genellikle devletin yanında yer alır ve en sert önlemlerin destekçisi kesilirler. Bu koşullar özellikle demokrasi deneyimi az olan toplumlarda baskı rejimlerinin oluşmasına çok elverişlidir. İkinci kısım, inanç sistemleri ve siyasal çatışma. İdeolojilerin de dinler gibi bir inanç sistemleri olduklarını daha önce görmüştük. İster doğrudan siyasal nitelikli olsun, isterse dinler gibi siyasetle ancak dolaylı olarak ilgilensin, tüm inanç sistemlerinin siyasal çatışmaya doğrudan ya da dolaylı bir biçimde yansıması kaçınılmazdır. İnsanların davranışları her zaman inançlarının uzantısı olmasa bile, inançlarla davranışlar arasında bir bağlantının bulunması doğaldır. İnsanın benimsediği inanç sistemi mutlaka kendi sorunlarına, kendi koşullarına en uygun olmayabilir. Söz gelimi bir işçi, işverenin çıkarlarına daha uygun olan bir siyasal ideolojiyi, çeşitli propaganda yöntemlerinin ya da örneğin aile çevresinin etkisiyle benimseyebilir. Bir kez benimsedikten sonra da olayları o inanç sisteminin gözlükleriyle değerlendirmeye başlar. Bu gibi durumlarda benimsenen inanç sistemi doğru bir bilinçlenmeyi zorlaştırır. İnanç sistemleri bir yandan insanları birleştirirken öte yandan da farklı inanç sistemlerini benimsememiş olanlarla onların arasındaki ayrımları arttırır. Ama farklı inanç sistemlerini benimsemiş toplum kesimleri yan yana barış içinde yaşarlarken birden şiddetli bir çatışmaya tutuşmuşlarsa Bunun nedenini inanç sistemlerinde değil, toplumun maddesel koşullarının yarattığı bunalımlarda aramak gerekir. Dinlerin ve siyasal ideolojilerin siyasal yaşamdaki yerlerini ayrı ayrı inceleyeceğiz. 1. Din ve siyaset. Durkheim'e göre din toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak temel ögelerin başında gelir. Dinin toplumun işleyişini bozacak, varlığını sürdürmesini zorlaştıracak nitelikteki bireysel davranışları bastırmak ve kişiyi topluma uyumlu hale getirmek gibi önemli bir işlevi vardır. Marksizm diğer ideolojiler gibi dinlerin de sınıf çatışmalarının bir ürünü olduğunu savunur. Dini bir bakıma kurulu düzenin ve egemen sınıfın ideolojisi sayar. Dinin toplumsal sistemin işlemesini sağlayan bir öge gibi değerlendirilmesi açısından Karl Marx'ın Durkheim'le uyuştuğu söylenebilir. Max Weber ise dinin toplumdan çok insanın birey olarak bazı ruhsal gereksinmelerini karşıladığı inancındadır. Weber'e göre insanın bütün davranışlarında akla yakın nedenler yoktur. İnsan ölüm gibi bilimsel yaklaşımla çözümleyemediği olgulara akıl dışı yanıtlar getirmek eğilimindedir. Bilimsel veriler ve akıl yürütme ile açıklayamadığı olguların yanıtlarını dinden beklemektedir. Dinlerin kökeninde bir araya gelme, dayanışma, yaşamın ölümden sonra da başka biçimler altında bile olsa sürmesi, bugün çekilen sıkıntı ve acıların geçici olduğu ve gelecek yaşamda ödüllendirilebileceği umudu gibi doğal gereksinmelerin rolü yadsınamaz. Bilimin açıklayamadığı şeyleri doğaüstü güç ya da güçlere dayanarak açıklamak da bu çerçevede sayılabilir. Dinler içlerinden çıktıkları ortam değiştikten sonra da etkilerini belirli ölçülerde sürdürürler. Bu etkinin siyasal yaşama genellikle tutucu yönde yansıdığı söylenebilirse de çok sayıda istisnanın bulunduğu da unutulmamalıdır. Çünkü dinlerin getirdiği kurallar ve inançlardan çok din adına konuşanların yorum ve davranışları önemlidir. Bu yorum ve davranışları ise toplumun o andaki koşulları belirler. Nasıl ki aynı ideolojiden hareket eden siyasal sistemler arasında içinde bulundukları topluma göre büyük farklar oluşabiliyorsa, aynı dinin gereklerine uygun olma iddiasındaki siyasal sistemler arasında da çok önemli farklar ortaya çıkabilir. A. Hristiyanlık. Musa peygamberin amacı ulusal bir din kurarak bütün İsrail kabilelerini birleştirmekti. Bu nedenle de Musevilik, evrensel bir din olma iddiası ve amacı taşımıyordu. Yahudi ırkını yeryüzüne egemen kılan bir tanrı anlayışı söz konusuydu. Hristiyanlık ise çok daha geniş kapsamlı dayanışma yaratmaya yönelik bir din olarak doğdu. İnsanlar ve uluslar arasındaki eşitliğini savunarak çok daha geniş bir yandaş kitlesi sağladı. İsa yaşadığı dönemde toplumda var olan haksızlıkları eleştirmiş, ezilenlerin acılarını azaltmaya çalışmıştı. Ama o haksızlıkların var olmadığı bir toplumsal düzen üzerinde pek durmamıştı. Çünkü önemli olan dünyasal düzen değil, ruhun ait olduğu Tanrı'nın düzeyiydi. İsa, Sezar'a ait olanı Sezar'a, Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya verin derken, Hristiyanlığa gelinceye kadar var olmayan bir siyasal iktidar dinsel iktidar ayrımı oluşturmuş oluyordu. İsa'ya göre dünyasal zevklerin de, acıların da fazla bir önemi yoktu. Kölelik, hastalık, yoksulluk gibi zenginlik ya da iktidar da insanın bu dünyada geçirdiği sınavlardı. Bu açıdan bakıldığında da örneğin yoksulluk ile zenginlik arasında bir ayrım yapmak yanlıştı. Çünkü ikisi de insan yaşamının pek önem taşımayan bedensel koşullarıyla ilgiliydi. Acı çekenlere İsa peygamber şöyle umut veriyordu. Ne mutlu size yoksullar, çünkü göklerin krallığı sizindir. Ne mutlu size şimdi aç olanlar, çünkü tok olacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar, çünkü güleceksiniz. Fakat vay size ey zenginler, çünkü tesellinizi almışsınız. Ey şimdi tok olanlar, vay size, çünkü yas tutacak, ağlayacaksınız. Dünyada bedensel yaşam önemsiz olduğu için İsa kötülüğe karşı iyilikle yanıt verilmesini istiyordu. Senin sağ yanağına kim vurursa ona ötekini de çevir diyordu. insanlara bu dünyada değil, gökte hazineler biriktirmeyi öğütlüyordu. Görüyoruz ki İsa ezilenlere umut ve bu dünyanın acılarına dayanma gücü vermiştir. Tanrı gözünde her insanın, her ulusun eşit olduğunu savunmuştur. Zamanın egemen güçlerinin ve Roma'nın eşitliksizci yapısının bundan rahatsız olması doğaldı. İsa'nın yapıtını bir anlamda Aziz Paul ya da Paulus tamamladığı ve Hristiyanlığın egemen sınıflarınca da benimsenip yayılmasını kolaylaştırdığı söylenebilir. Paulus şöyle diyordu: "Herkes kendinin üstündeki otoriteye boyun eğmelidir. Çünkü Tanrı'dan kaynaklanmayan otorite yoktur ve var olan bütün otoriteler Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle de otoriteye karşı gelen Tanrı'nın kurduğu düzene karşı gelmiş olur." Böylece bir yandan kurulu düzen ve iktidarlar yasallaştırılırken, öte yandan siyaset de dünyasal yaşamın basit bir ögesi olmaktan çıkmaktadır. Çünkü doğrudan Tanrı tarafından belirlenmiş olmaktadır. Paulus'a göre tüm toplumlar bir beden gibidir. Nasıl ki her bedenin birbirinden farklı organları varsa, bir toplum içinde insanların da farklı görevler üstlenmesi doğaldır. Herkes kendine verilmiş olan görevi Tanrı'ya hizmet eder gibi yerine getirmelidir. Köle, efendisine hizmet ederken aslında Tanrı'ya hizmet etmektedir. İsa'nın Roma'nın baskısından korktuğu için siyasal iktidar, dinsel iktidar ayrımı yaptığını öne sürenler de vardır. Şurası açık ki kilisenin başlangıçta istediği tek şey siyasal iktidardan bağımsız olmaktı. Ama Batı Roma İmparatorluğu'nda siyasal iktidar zayıflayınca bağımsızlığını elde etmesinin arkasından üstünlük iddiasına başladı. Dinsel iktidar ruhu, siyasal iktidar ise bedeni yönetirdi. Ruh bedenden üstün olduğuna göre siyasal iktidar da dinsel iktidara boyun eğmeliydi. 9. yüzyıldan başlayarak halk kötü hükümdarlara boyun eğmemelidir savının kilise tarafından savunulduğunu görüyoruz. 13. yüzyılda İtalya'da yaşamış olan Aziz Thomas'a göre siyasal iktidarın kaynağı Tanrı'dır. Ama bu iktidarı kullanacak olanları Tanrı değil, toplum belirler. Yasal yollardan iktidara gelenler zamanla yetkilerini kötüye kullanırlarsa, toplum yararından uzaklaşırlarsa yasallıklarını yitirirler. Yasal olmayan bir iktidara boyun eğmek zorunluluğu ise yoktur. Yönetici iktidarını Tanrı'dan alır ama zor ve şiddet kullanarak oluşan iktidar yasal sayılamaz. 16. yüzyılda reform hareketi içinde önemli bir rol oynamış olan Luther, dünyadaki düzenin ya Tanrı'nın istediği ya da en azından izin verdiği bir düzen olduğunu savunuyordu. İnsan hangi sınıftansa Tanrı öyle uygun görüyor demekti. Öyleyse Tanrı tarafından saptanan koşullardan yakınmamak gerekirdi. Köle efendisine boyun eğmeli, o efendi bir Türk bile olsa bırakıp kaçmamalıydı. Gene aynı dönemde yaşamış olan Hristiyan reformcularından Calvin şöyle diyordu: "Adaletsiz ve diktatörce yönetenler de gene Tanrı tarafından günahlarından dolayı insanları cezalandırmak için görevlendirilmişlerdir. Tanrı fazla zorbalık yapanlardan öc alırdı. Ama bu görev insanlara verilmemişti."